1800'lü yıllarda Osmanlı'da Batı'ya karşı bir hayranlık kısmen başlamıştı. Ve bu dönemde Batı'daki bir takım düşünürler Osmanlı'daki bu Batı hayranlığını fark etti ve Batı'ya yönelenlerle alakalı Jön Türk ifadesini kullandı. Yani genç Türk. Bu günümüzde de zaman zaman işte Z kuşağı, 68 kuşağı, yeni nesil bu gibi kavramlarla ifade edilir. Bir nevi bu Avrupa'da kendilerine göre bir ümit gibi görüldü. İşte Osmanlı'da bir yeni bir nesil geliyor. Bunlar bizimle beraber olacak şeklinde. Bunlara Jön Türk, genç Türk adı verildi. Bediüzzaman 1908 sonrası ilan edilen meşrutiyetin akabinde kendisi Şark'ta aşiretler içinde seyahat ederken bu konuyu da soruyorlar. Diyorlar ki, eskiden beri işitiyoruz ki bazı Jön Türkler masondurlar, dine zarar ediyorlar. El cevap, istibdat kendini ibka etmek için şu telkinatı vermiştir. Yani istibdat kendini devam ettirmek için böyle bir telkinde bulunmuştur. Yani Jön Türk denildiğinde bu geniş bir kavram. Evet, bu kavram içinde mason olanlar yok değil, var. Bu kavram içinde Türkçülüğü, ırkçılığı esas alanlar yok değil, var. Ve yine bu kavram içinde ehli dünya diyebileceğimiz tipler yine bulunmakta. Ama yine bu kavram içinde gayet dindar, mutekit, çok sağlam insanlar da bulunmakta. Bazı laubalilik dahi şu vehme kuvvet veriyor. Yani yeni nesil içinde bazılarının dinde laubali oluşu, gevşek oluşu şu vehme kuvvet veriyor. Fakat emin olunuz ki onların masonluğa girmeyen kısmının maksadı dine zarar değildir. Belki milletin selametini temin etmektir. Masonluk malum idaresi Yahudilerde olan bir nevi dünya derin devleti gibi dünyanın her tarafında teşkilatlanmaları var. Osmanlı'da da var ve günümüzde de gerek ülkemizde gerek başka ülkelerde faaliyetleri devam etmekte. Ya yasal yollarla veya bir teşkilat tarzında faaliyetleri devam etmekte. Osmanlı'nın son zamanında bir kısım itimat edilir kişilerin de bu teşkilat içinde bulundukları, mason teşkilatı içinde yer aldıkları görülmüş. İslam dünyasında Muhammed Abduh gibi muteber ve gerçekten ilim yönüyle takdire şayan bir kısım insanlar, onlar da mason teşkilatları içinde isimleri geçiyor. Burada belki şöyle bir incelik olabilir. Belki de o günün şartlarında masonluk denildiğinde o kadar da derin dünya devleti gibi değildi. Yani günümüzde nasıl bir takım böyle çevre faaliyeti yapan kuruluşlar var. Belki o tür telakki ediliyordu. Bundan dolayı bazıları da girmiş olabilir. Ama doğrudan bunlar Müslümanın aleyhinde İslam'a zarar verecek. O manada elbette ki vatanını milletini sevenler böyle bir kuruluşun içinde yer almazlar. İşte masonlarla ilgili bir takım kitaplara bakanlar sözlerimi belki daha iyi anlayacaklardır. İtimat ettiğimiz ve saygı duyduğumuz bazı isimleri de orada görürlerse şaşırmasınlar. Ama bu illa onların vatan haini olduğu anlamına da gelmez. O günün şartlarında bunu çok da zararlı değil, belki faydalı olabilecek bir teşkilat gibi görmüş olabilirler. Her neyse bu işin başka bir yönü. Bediüzzaman'ın burada nazara verdiği, yani Jön Türk dediğiniz hepsi mason değil. Evet, içlerinde mason da var ama mason olmayan kısmının maksadı dine zarar değildir. Belki milletin selametini temin etmektir. Fakat bazıları dine layık olmayan bari taassuba müfritane ilişiyorlar. Yani bari taassup, bari soğuk demek. Soğuk taassuba aşırı bir şekilde ilişiyorlar. Bu günümüz için de aynen geçerli. Günümüzde bazı dindarların yanlış hareketleri olabilir ve bu yanlışlarını doğru zannedip savunuyor da olabilirler. Ve bazı kimseler bu şekildeki taassuba gerçekten ilişiyorlar. Ama maksadı dine zarar vermek değil, dindeki aşırılığa bir nevi tavırlarını koymak şeklinde değerlendirebiliriz. Demek hürriyet ve meşrutiyete hizmetleri sebkat eden veyahut kabul eyleyenleri jöntük tesmiye ediyorsunuz. İşte onların bir kısmı İslamiyet fedaileridir. Yani jöntük tek bir grup değil. İçlerinde çok farklı özellikte olanlar var. Onların bir kısmı İslamiyet fedaileridir. Yani Batı hayranları da var. İslamiyet fedaisi olduğu halde Batı'daki güzelliğin hayranı olanlar da bulunmakta. Ziya Paşa gibi takdire şayan, gerçekten seviyeli nice insanlar da jöntürk kavramı adı altında ele alınmış. Bir kısmı da selameti millet fedaileridir. Yani Namık Kemal gibi. Mesela Namık Kemal, o da padişahlıkla problemleri var ve tenkit ettiği noktalar da var. Padişahlık sisteminde tam bir hürriyetin olmadığının farkında ve ona göre tenkitlerini ifade ediyor. Ve bu noktada bir hürriyet şairi olmuş ve bunun mücadelesini vermiş. Ve Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre gibi, Hürriyet Kasidesi gibi işte yazıları, şiirleri gayet harika ve gayet kaliteli. Onların ukde-i hayatiyelerini teşkil eden, yani mason olmayan kısmının ekseri İttihat ve Terakki'dir. Yani onlar, yani insanlar bir araya gelsin, ilerlesin. İttihat, Terakki hem bir grubun ismi hem de kelime anlamı itibariyle düşünüldüğünde birlik ve ilerleyiş bunu ifade ediyor. Ve sizin şu aşairiniz kadar ulema ve meşayih jöntürkler meyanında mevcuttur. Malum doğuda aşiretler var ve doğuda klasik medrese sistemi günümüzde de kısmen devam ediyor. Ve dini gerçekten bilen alim insanlar hayli var içlerinde. Bir de meşayih, yani şeyhler bulunmakta. Ama diyor, jöntürk denildiğinde bunları da yabana atmayın. Sizin şu aşiretiniz kadar alimler ve şeyhler jöntürklerin içinde bulunmaktadır. Vaka onlarda bir takım edepsiz, çok sefih bazı masonlar dahi bulunur. Lakin %10, yani %10 civarında edepsiz, sefih bir kısım masonlar da onların içinde bulunmaktadır. %90'ı sizin gibi mutekit Müslümanlardır. %90'ı sizin gibi itikadı sağlam Müslümanlardır. Vel hukmu lil ekser. Hüküm ekseriyete göre verilir. Yani cüziyette kalmış azınlıkta olanlara bakıp da hepsi böyledir denilemez. Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği bir ölçüdür bu aynı zamanda. Mesela ehli kitap değerlendirilirken Kur'an-ı Kerim'de leysu seva'en min ehlil kitap, ehli kitabın hepsi bir değildir buyurulur. Yani ehli kitaptan problem olanlar var, yok değil. Ama ehli kitaptan itikadı sağlam, ibadeti sağlam, ahlakı sağlam kimseler de bulunmaktalar. Bir kaideti, burada Arapça bir durumu nazara veriyor. Şu kaide ile ki enne zeyne aynı zıda husnun nazar bir lütf ve şefka ve inne nurel fuat bir rıfk ve rahme ve legat sema alel hak bir ikdamit tevfik ve saide men ihtara el istidae bir misbahi ene inde zanni abdibi. En sonundaki ibare bir hadisi kutsi. Ben kulumun zannı üzereyim. İşte bu lamba ile aydınlanmayı ihtiyar etmiş olanlar, bunlar diyor mutlu olurlar, mesut olurlar. Burada ikdam, tevfik, sema, daha bir takım başka kelimeler geçiyor ve bu kelimelerle o günkü İktam gazetesi gibi, belki Tevfik Fikret gibi Jön Türkler içinde yer almış olanlar, bunlara işaretler de bulunmakta. Mana olarak baktığımızda ise rıza gözünün ziyneti hüsnü nazarda bulunmaktır. Yani hüsnü zanla bakmak dinimizde de bir esastır. Aynı rıza da ankülle aybin keliyle denilmiş. Yani rıza gözüyle bakıldığında ayıplar görülmez. Velakin aynı suht tübdil mesaviye, eğer öfke nazarıyla bakılırsa bu fenalıkları açığa çıkarır. Yani siz birine bakarken rıza gözüyle bakarsanız hatalarını pek görmezsiniz. Ama tenkit gözüyle bakarsanız hatadan başka bir şey görmezsiniz. Ve bunu da lütuf ve şefkatle yapmak lazım. Hüsnün nazar bil lütf ve şefaga. Lütuf ve şefkatle hüsnü nazarda iyi bir bakışla bakmak lazım. Venne nural fuat ve kalbin böyle nuru bir rıfk ve rahme. Yani rıfkla ve rahmetle, şefkatle bakmakla gerçekleşecektir. Velegat sema alel hak. Bir ikdam-ı tevfik. Yani hakka yükselmiş olur. Tevfikin öne geçmesiyle ve saide men ihtara, işte şu esası esas alan, ben kulumun zannı üzereyim ölçüsünü esas alan bu kimse mutluluğu elde eder. Demek ki değerlendirirken, yani Jön Türklerin tamamı masondur böyle bakmak yanlış. Evet, %10 civarında masonlar da çıkmış. Ama %90'ı ya vatanperver veya İslamiyet fedaisi olan kimseler. Bu insaflı bir bakış. Böyle bakıldığında daha objektif değerlendirilmiş olur. Ve bu bir rıza gözüdür. Ama gadap gözüyle, öfke nazarıyla bakılacak olursa o zaman da hep ayıplar görülür.